Ayrım 18, sayfa 178. Ama 802. gece olunca demiş ki, tarihin takdiriyle saraya mabeyinci olan haşan şutucu balıkçı, tüm dost yüreğim ve gerekli saygıyla diye yanıt vermiş ve kafasını sallayarak şu öyküyü anlatmaya başlamış. Kadın ve Sıpa. İşittim ki ey bahtı güzel şah, kentler içinde bir kentte fukara kimselerden gezgin mısır kızartıcısı olarak iş gören ve evlenecek çağda ay kadar güzel bir kızı bulunan birisiyle karısı yaşarmış. Tanrı'nın dileğiyle kadı bu kızla evlenmek istemiş ve babasından çabucak olumlu yanıt almış. Oysa bu kadı kirpi dikenleri gibi sert sakalları olan, bir gözü şaşı ve pekala genç kızın babası sayılacak kadar yaşlı ve son derece çirkin biriymiş ama zenginmiş ve büyük bir saygınlığı varmış. Genç kızın ana babası bu evliliğin kendi durum ve koşullarına getireceği iyileştirmelerden başka şey gözetmemişler ve zenginliğin mutluluğa katkısı olsa da onun temelini oluşturamayacağını düşünmemişler. Ama aslında tehlikeyi göze alarak başına gelenleri kendi hesabına kısa zamanda ödeyecek olan kadı olmuş. Kişiliğine bağlı yaşlılığının ve çirkinliğinin yarattığı elverişsizliklere rağmen kendini beğenilir kılmak için her gün genç karısına yeni armağanlar sunmakla ve en olmaz istek ve heveslerini doyurmakla işe başlamış. Ama ne armağanların ne de istekleri doyurmanın arzuları tutuşturan genç bir sevgilinin yerini tutamayacağını unutmuş. Ve karısından beklediğini bulamamanın üzüntüsü içine düşmüş, zaten tecrübesiz olan kız da bilmediği şeyleri ona vermemiş. Kadının mahiyetinde çok sevdiği ve karısını ondan söz etmekten kendini alıkoyamadığı genç bir katibi varmış. Ve adetlere aykırı olsa da delikanlıya da karısının güzelliğinden ve ona karşı duyduğu aşktan olduğu kadar onun için göze aldığı her şeye karşın karısının kendisine soğuk davrandığından söz etmekten de kendini alamamış. Çünkü yitip gitmeye layık olanın Allah işte böylece gözünü kör edermiş. Dahası da var. Allah'ın takdirinin yerine gelmesi için kadı çılgınlığını ve körlüğünü bir gün delikanlı pencere önünden geçerken onu genç karısına göstermeye karar vardırmış. Katip de yakışıklı ve sevimli olduğundan genç kadın delikanlıya vurulmuş. Ve birbirini seven iki yürek her zaman sonunda birbirini bulup birleştiğinden tüm engellere karşın iki genç varlıklı kadının dikkatini çelmişler ve uyanık kıskançlığını uyutmuşlar. Genç kadın delikanlıyı gözlerinin bebeğinden de çok sevmiş ve ona ruhunu vermiş ve tüm bedenini kendisine terk etmiş. Doğrusu genç katip de bunun karşılığını ödemiş ve yaşlı kadının asla becermeyi başaramayacağı bir sınamadan geçmiş. İkisi böylece birbirlerini sık sık görerek mutluluğun sınırında bir mutluluk yaşamışlar ve her geçen gün birbirlerini daha çok sevmişler. Kadı da karısının gençlik, sağlık ve tazelikle her gün daha da güzelleştiğini görerek mutluluk duymuş. Ve herkes kendince mutlu olmuş. Genç kadın aşığıyla tam bir güvenlik içinde buluşabilmek için onunla bahçeye bakan pencereye asılı mendil eğer beyazsa kendisiyle buluşmak üzere içeri girebileceğini ama mendil kırmızıysa çekilip uzaklaşması hususunda anlaşmışlar. Çünkü kırmızı işaret kadının evde bulunduğunu gösterecekmiş. Ama talih bu ya. Bir gün kadının divana gitmek üzere ayrılışından sonra beyaz mendil sergileme işini bitirdiği sırada kapının hızlı hızlı çalındığını ve haykırışlar koparıldığını duymuş. Bunu izleyerek de kocasının zenci adamların kollarına dayanmış olarak yüzü sapsarı ve rengi ve görünümü tümüyle değişmiş olarak içeri girdiğini görmüş. Adım ağaları kadının divanda ansızın fenalık geçirdiğini ve bakılsın ve dinlensin diye çabucak eve getirdiklerini açıklamışlar. Ve gerçekten zavallı yaşlı adam öyle acınacak bir haldeymiş ki eşi olan genç kadın kocasının yarattığı tüm tersliklere ve kendisinde uyanan şaşkınlığa rağmen yüzüne gül suları serpmeye ve kendisine gerekli özeni göstermeye koyulmuş. Soyunmasına yardım ederek onu kendi eliyle hazırladığı yatağa yatırmış ve karısının bakımıyla yatışmış olan kadı uyumakta gecikmemiş. Genç kadın da kocasının ansızın gelip uyumasını izleyen boş zamandan hanıma gidip yıkanmak üzere yararlanmak istemiş. Ve içinde bulunduğu şaşkınlık gözünden buluşmaya yol gösteren beyaz mendili yerinden alıp kaçınılmayı anlatan kırmızı mendili onun yerine koymayı unutmuş. Ve bir bohça dolusu kokulu çamaşır alarak evden çıkıp hanıma doğru yol almış. Genç katip ise pencerede beyaz mendili görünce adeti gereğince uçar gibi komşu evin damına çıkmış ve oradan kadının evine atlamış. Ve her zaman yatak örtülerinin altında sevgilisini çırılçıplak bulduğu odaya girmiş. Odanın pencereleri tümüyle kapalı olduğundan ve odada kadının rahat uyumasını sağlasın diye alabildiğince karanlık hüküm sürmekte olduğundan ve çoğu zaman genç kadın oyun olsun diye onu sessizce kabul edip varlığını belirtmez olduğundan gülerek yatağa yaklaşmış ve örtüleri kaldırarak onu gıdıklamak üzere elini anlaşılacak öykünün üzerine şiddetle daldırmış. Oda nesi? Eli Tanrı şeytanın kötülüğünden ırak etsin, kadının pörsümüş zebbininden başka bir şey olmayan çalılıklar arasındaki yumuşak ve sarkık bir şeye değmiş. Ve dokunur dokunmaz da korku ve dehşet elini geri çekmiş. Ama gereğince çabuk davranamayarak sıçrayıp uyanan ve geçirdiği fenalığı yenip kendine gelmiş olan kadının karnını yoklayan bu eli tutmasına ve sahibinin üzerine şiddetle saldırmasına engel olamamış. Şaşkınlık elin sahibini kıpırdatamaz hale getirdiğinden ve kadıya da öfke ve güç kazandırdığından onu bir çelmeyle odanın ortasına devirerek yakalayıp yarı belinden tutarak kaldırıp karanlıkta, gündüzün döşeklerin konduğu ama o sırada içinden döşekler çıkarıldığı için boş bulunan büyük bir sandığa atmış ve kapağını şiddetle kapatarak kapattığı kişinin yüzünü tanımaya vakit kalmaksızın sandığı kilitlemiş. Bunu izleyerek damarlarındaki kanı hızla dolaştıran bu heyecan onda sağlıklı bir tepki uyandırdığından yeniden tüm gücünü kazanmış ve giyinerek adım ağasından karısının gittiği yeri öğrenmiş ve hanımın eşiğinde onun çıkışını beklemeye koyulmuş. Çünkü kendi kendime çaresiz konuyu öldürmeden önce karımla herhangi bir suç ortağı olup olmadığını bilmem gerek. Onun için burada onun dışarı çıkmasını bekliyorum. Eve götürüp şahitler önünde kapattığım kişiyle yüzleştireyim diye. Çünkü ben kadı olduğuma göre işi yasalara uygun olarak yapmam gerek. O zaman sadece tek bir suçlu mu yoksa iki ortak mı bulunduğunu anlarım. İlk durumda kapattığım kişiyi şahitlerin önünde kendi elimle cezalandırırım. İkinci durumda ise ikisini de 10 parmağımla boğarım demiş. Böyle düşünerek ve kafasında bu intikam tasarılarını tekrarlayarak hamama yıkanmaya gelenleri sırayla durdurarak her birine Allah rızası için karım falan kişiye hemen hamamdan çıkmasını çünkü onunla konuşmam gereken bir şey bulunduğunu söyler misin diyormuş. Ama onlara bu sözleri öylesine bir kabalık ve heyecanla söylüyormuş ve gözleri öylesine alevler saçıyormuş. Yüzü öylesine sarı ve hareketleri öylesine düzensizmiş, sesi öylesine titrek ve tavrı öylesine öfke saçıyormuş ki korkan kadınlar onu deli sanarak ve çığlıklar kopararak elinden kaçıp kurtuluyorlarmış. Ve bunlardan ilki hanımın ortasında yüksek sesle kendisine söyleneni haykırınca kadının eşi olan genç kadın birdenbire pencereye bıraktığı beyaz mendili kaldırmayı unuttuğunu hatırlamış. Kendi kendine hiç kuşku yok ki dönüşü olmaksızın mahvoldum. Aşığımın başına da neler geldiğini sadece Allah bilir demiş. Ve hamama gelenlerin birbiri ardından çabucak çabucak aynı şeyi haykırdıkları ve kocası olan kadının şaşkınlığa uğrattığı kadınların konuşma konusu edildiği sırada çabucak yıkanma işini bitirmiş. Ama ne mutlu ki bunların hiçbiri genç kadını tanımıyormuş. Zaten o da konu sanki kendisini hiç ilgilendirmiyormuş gibi onların dediklerini aldırmaz görünüyormuş. Ve giyinince hamamın giriş bölümüne gitmiş ve orada yıkanmaya gelenlere haşlanmış nohut satan fakir bir satıcı kadın görmüş. Onu çağırıp kendisine benim iyi yürekli halam eğer bana bir saat için mavi örtünü ve şurada yanında duran boş sepeti borç verirsen işte sana bir altın dinar demiş. Yaşlı kadın da bu beklenmedik öneriden mutlu sorgun dalından yapılma sepeti ve kaba kumaştan fakir örtüsünü ona vermiş. Genç kadın örtüye bürünerek sepeti eline almış ve böylece kılık değiştirerek hamamdan çıkmış. Sokakta hamam kapısının önünde eliyle koluyla hareketler yaparak gidip gelen ve yüksek sesle hamama gidenlere, hamam sahiplerine ve hamam yapanlara küfreden kocasının farkına varmış. Gözleri kafasından fırlamış, ağzı köpükler saçıyormuş. Yanına yaklaşmış ve sesini değiştirerek ve gezgin satıcının sesine öykünerek ona haşlanmış nohut alıp almak istemediğini sormuş. Bunu duyan kadın bu kez haşlanmış nohutlara, haşlanmış nohut satanlara ve nohut yetiştirenlere ve haşlanmış nohut yiyenlere küfretmeye başlamış. Genç kadın da onun budalalığına gülerek değişen kılığının altında tanınmaksızın evin yolu doğrultusunda uzaklaşmış. İçeri girip hemen odasına dalmış ve inilti sesleri işitmiş. Çabucak pencere kanatlarını açtığı odada kimseyi göremediğinden korkuya kapılmış ve tam kendisini yatıştırsın diye adam ağasını çağıracağı sırada inilti seslerinin açık seçik olarak döşek sandığından geldiğinin farkına varmış. ve anahtarı üzerinden alınmamış olan bu sandığa doğru koşmuş ve esirgeyici, bağışlayıcı Tanrım diye haykırarak sandığı açmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 803. gece olunca demiş ki ve anahtarı üzerinden alınmamış olan bu sandığa doğru koşmuş ve esirgeyici bağışlayıcı Tanrım diye haykırarak sandığı açmış. Ve orada havasızlıktan boğulmak üzere olan aşığını görmüş ve hissettiği tüm heyecana karşın onu böyle korkan gözlerle ikiye katlanmış görünce gülmekten kendini alamamış. Ve yine de çabucak yüzüne gül suyu serpmiş ve onu canlandırmış. Sonunda iyice düzeldiğini ve rahatladığını görünce olan biten her şeyi aşığına anlatmış. Ve hemen her şeyi düzene koymak için bir tasarı hazırlamış. Gerçekte ahırlarında bir dişi eşek bir gün önce küçük bir sıpa yavrulamış bulunuyormuş. Genç kadın ahıra koşmuş. Narin küçük sıpayı kollarına almış ve onu odasına taşıyarak aşığının kapatıldığı sandığa yerleştirmiş ve kapıyı kapayıp kilitlemiş. Aşığını öpüp kucakladıktan sonra beyaz mendili görmedikçe geri dönmemesini söyleyerek onu evden uzaklaştırmış. Kendisi de çabucak hamama dönmüş ve kocasının hala sokağı eline boyuna dolaşmayı sürdürdüğünü, hamamlar ve hamamlarla ilgili her şey üstüne lanetler savurmakta olduğunu görmüş. Kadı onun içeri girdiğini görünce kendisini durdurmuş ve ona "Ey haşlanmış nohut satıcı, karın falana git söyle, dışarı çıkmakta daha fazla gecikirse Tanrı üzerine yemin ederim ki onu akşam olmadan önce öldürecek ve hamamı başına yıkacağım" demiş. Genç kadın da içinden gülerek hamamın giriş yerine sokulmuş, örtüsünü ve sepeti haşlanmış nohut satıcısına geri vermiş ve hemen bohçası kolunda kalçalarını oynatarak dışarı çıkmış. Kocası kadı karısını görür görmez ona doğru ilerleyerek "Sen neredesin? Neredesin sen? Şurada 2 saattir seni bekliyorum. Haydi ardıma düş, gel bakalım. Ey kötü, ey sapık kadın, gel bakalım" diye haykırmış. Genç kadın da yürümeyi keserek "Neyin var senin? Allah aşkına, Tanrı beni esirgesin. Neyin var adam? Birdenbire aklını mı kaçırdın da böyle sokakta rezalet çıkarıyorsun? Sen ki bu kentin kadısısın. Yoksa hastalığın sokakta halkın önünde amcanın kızına saygısızlığı göze aldıracak kadar aklını mı tıkadı, zihnini mi bulandırdı?" diye yanıt vermiş. Kadı da "Boş sözleri bırak, ne söyleyeceksen evde söylersin, beni izle" diyerek onu yanıtlamış. Ve elleriyle hareketler yaparak, haykırarak, böylece doğrudan doğruya kendisini 10 adım geriden sessizce izleyen karısına hitap etmeksizin öfkesini dışarı vurarak onun önünde yürümeyi sürdürmüş. Evlerine geldiklerinde kadı karısını yukarıdaki odaya kapatmış ve mahalle muhtarını ve yasal 4 şahitle komşulardan rastlayabildiklerini bulmaya gitmiş. Ve bunların hepsini sandığın ve karısının kapalı bulunduğu odaya sokmuş ve olup biteceklere oradakilerin şahit olmalarını istemiş. Kadı ve ona eşlik edenlerin hepsi odaya girince genç kadını hala örtülerine bürülü olarak uzakta bir köşeye büzülmüş halde görmüşler. Kadın kendi kendine ama hepsinin işitebileceği bir şekilde konuşuyormuş. "Ve vay başıma gelenler, yazık ne yazık, zavallı kocam, bu rahatsızlık onu deli etti. Beni bu denli hakaretlere boğması ve hareme yabancı erkekleri sokması için deli olması gerek. Vay başımıza gelenler, haremimizde bana bakıp duran erkeklerin olması. Yazık, ne yazık, delirdi o, tüm olarak aklını yitirdi" diyormuş. Gerçekten bu öfkeli, bu sapsarı ve son kertede heyecanlı haliyle ve buna eşlik eden titreyen sakalı, alev saçan gözleriyle, yüksek ateşi olan ve saçma sapan şeyler sayıklayan birinin görünümündeymiş kadı. Onu izleyenlerin kimisi kendisini yatıştırmaya ve kendine gelmesini tavsiye etmeye çalışmışlar. Fakat onların sözleri kadıyı daha fazla öfkelendirmekten başka işe yaramamış ve onlara "İçeri girin, içeri girin, siz bu namussuzu dinlemeyin, göreceksiniz, kendi gözlerinizle göreceksiniz. Bugün onun son günüdür, adalet günüdür bugün, girin, içeri girin" diye haykırıyormuş. Herkesin içeri girmesi tamamlanınca kadı kapıyı kapatmış ve döşek sandığına doğru ilerlemiş ve kapağını açıp kaldırmış. Küçük sıpa hemen başını dışarı çıkarmış, tatlı bakışlı kara ve iri gözleriyle herkese bakmış, gürültüyle solumuş, kuyruğunu kaldırıp dimdik tutarak ve gün ışığını gördüğünden kıvanç duyarak anısını çağırmak için anılmaya başlamış. Bunu gören kadı öfkenin ve hiddetin sınırına ulaşmış ve titreyişler ve katılmalar içinde kalmış. Ve birdenbire karısının üzerine atlayarak onu boğmaya çalışmış. Kadın da oda boyunca koşarak Peygamber aşkına beni boğacak bu deliği tutun ey Müslümanlar, imdadıma gelin diye haykırmaya başlamış. Orada bulunanlar kadının ağzının öfkeden köpürmüş olduğunu görerek artık onun delirdiğinden kuşku duymamışlar ve karısı ile onun arasına girerek kadıyı kollarıyla sarmışlar ve kadı anlaşılmaz sözler söyler ve karısını öldürmek üzere ellerinden kurtulmaya çalışırken onu güç kullanarak halın üzerine yıkmışlar. Mahallenin muhtarı kentin kadısını böyle bir durumda görmekten son kertede üzgün, onun hiddetli çılgınlığını orada bulunanlara ne yazık ki onu Tanrı sükunete kavuşturasıya ve aklını başını toplayasıya kadar göz önünde bulunduracağız demek zorunda kalmış. Hepsi de Tanrı şifasını versin, böylesine saygın bir kişi ne berbat bir hastalıkmış bu böyle diye haykırmışlar. Kimileri de bir sıpa kıskanılabilir mi derken, kimileri de bu sıpa bu döşek sandığa nasıl girmiş diye soruyormuş. Kimileri de ne yazık ki bu sıpayı onu erkek sanarak sandığa kapayan kendisidir diyormuş. Mahallenin muhtarı da sözü bitirmek üzere kötülük bizden ırak olsun diyerek ekliyormuş. Hepsi de kötülük bizden ırak olsun diyerek onu yanıtlıyormuş. Bunu izleyerek kadıyı halının üzerinde tutmakla görevli olanlar dışında herkes oradan ayrılmış. Ama onlar da orada pek fazla kalmamışlar çünkü kadı birdenbire öylesine bir bunalıma kapılmış ki alabildiğine anlaşılmaz sözler haykırmaya ve kudurmuşçasına çırpınmaya başlamış ve uzaktan ona gizlice alay ederek yüz buruşturan ve işaretler yapan karısının üzerine her fırsatta atılmaya çalışırken boynundaki damar kopmuş, kanlar ortalığa saçılmış ve ölmüş. Tanrı rahmetini ondan esirgemesin. Çünkü aslında sadece dört başı bayındır bir kadı değilmiş. Söz konusu olan genç karısını da keyfince yaşayabilecek ve sevdiği ve tarafından sevildiği genç katiple evlenmesini sağlayacak yeterince servet bırakmış. Ve bu öyküyü anlattıktan sonra haşhaş yutucu balıkçı kendisini şahın büyük bir zevkle dinlediğini görerek içinden ona bir başka öykü daha anlatayım demiş ve şu öyküyü anlatmış.